Merhaba, Kestane Kebab'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Mukedir.
Ben Niyazi.
Yine cevap canlı, dop dolu, keyifli bir bölümle karşınızda olmayı umuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Niyazi.
Hoş bulduk Mukedir. Ne değişti son kaydımızdan bu yana?
Çok yüksek ihtimalle pek bir şey değişmedi. Sadece şu değişti. Çok büyük ihtimalle bu sezonun son ikili yayını olduğunu umuyorum. Henüz de son bölümü çekmedik ama hani planlar dahilinde eğer bakarsak bu seninle birebir yaptığımız son üçüncü bölüm kaydı. Yanlış anlaşılma olmasın. Ufak bir yaz tatilinin ardından tekrar geri döneceğiz diye düşünüyoruz şimdilik.
O zaman buradan ben dinleyicilerimiz için şöyle bir sürpriz mi alıyorum? Yine bir sezon sonunu toplu ve konuklu bir yayınla mı kapatacağız?
Umarız. Planlarımız bu şekilde. Geride kalan aslında iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da benzer bir şey planlıyoruz diyelim. Hayırlısı bakalım. Henüz daha hayırlısı noktaya gelemedik ama o noktaya geleceğiz inşallah.
Geldiğimiz zaman insanları da keyifli dinlemeler yaparız ama bugünkü önceliğimiz bugün. Bu kayıt.
Ya öyle bir girdin ki yani böyle ufuk açıcı bir şeyden bahsedecekmiş gibi girdin ama şu an çok da derine inmeyen bir yerde.
Bugün konuşacağımız çok önemli konular var çünkü ama ne olduklarını ben daha bilmiyorum.
Evet, birazdan öğreneceksin. Eğer hazırsan hızlıca ilk konumda başlayalım. Seni bilgilendireyim. Sevgili Niyazi.
Sevgili Muko.
Parmaklarını masaya vura vura savunacağın bir doğrun var mıdır? Var ise nedir?
Abi var. Var. Var. Birazcık flashback olacak. Çünkü bizi tanıyan herkes bunu zaten biliyordur ama ben bunu, bu doğruyu böyle hani parmağımı masaya vurarak söylemek istiyorum. Bedava olan yemek diğer her türlü yemeklerden önce gelir. Ama bunu biraz detaylandırmak istiyorum. Bak bu lütfen, böyle basit lütfen bir cümle değil. Yani bu şöyle bir şey. Bedavaysa alın ama sonra istediğiniz yiyin gibi değil. Bir ürün bedava önce onu kullanmalı / tüketmelisin yemekte. Düğüne gittin. Çok standart bir düğün. Düğün salonundasın. Sarı kola var. Kola var. Bayat. Çerez var. Ve çok kötü bir düğün pastası var. Bunların hepsini tüketmek zorundasın. Bu asla değişmez. Bunu değiştirmeye kalkanı vallahi gerçekten karşısında beni bulur. Bundan sonra çık ne yiyorsan ye. Ama bunu tüketeceksin. O senin hakkın.
Şu an seni o kadar iyi anlıyorum ki. Yani sadece şu an sana katılmakla yetiniyorum. Yani söyleyebileceğim başka hiçbir şey yok. Yani bu benim bazen böyle yakınlarımla olan tartışma konusudur. Bırak kalsın yeme artık derler ama onun neden yemeyeyim ki? Önümüze konmuş ya da bize verilmiş olan beleş bir ürün. Bu mesela, neden kullanılmasın ki?
Ben pırasa sevmiyorum. Ama bugün biri bana dışarıda gezerken yeni vegan, bak vegan pırasamızı denediniz mi? Denemek ister misiniz diye ufak bir örnek verse pırasa ve vegan olmasına rağmen yerim. Kendimi çiğner yine yerim.
Duruşumuz budur kardeşim. Duruşumuz budur.
Abi bak bu dünyada para kolay kazanılmıyor. Ama çok kolay harcanıyor. O yüzden yiyeceksin. Yemek buldun mu yiyeceksin. Tuvalet buldun mu gireceksin. Dayak buldun mu kaçacaksın. Bu dünyanın kuralı bu.
Yine kitabın orta sayfasından konuştun Niyazi.
Kardeşim evet. Bunlar masaya tıklatacağın kurallar. Buna bir argümanla gelecek biri varsa dilediğini yazsın Kestane Kebaba. Instagram'dan ulaşsın. Her birini çürütmekle kalmam. Çürütemezsem de anasını avradına söverim.
Yani bu çözüm odaklı yaklaşımın gözlerimi yaşartıyor bazen ama seviyorum. Bir taraftan da seviyorum bunu.
Senin var mı?
Benim de var. Madem sen yemek dedin ben sana hemen şöyle bir şeyle geleyim. Ev baklavası bence çok overrated. Yani çok abartılmış bir tatlıdır diyorum.
Bir dakika.
Ya bak sana şöyle bir örnekle geleyim. Karşında bak parayla satın alabileceğin diyorum. Yani beleşe bu demeyeceğim. Az önce bunu konuştuk. parayla satın alabileceğin bir ev baklavası ve bir porsiyonda, örnek veriyorum, fıstıklı Antep baklavası var. Hangisini tercih edersin? Yani çünkü bazen böyle bayramda seyranlarda şunu çok abartıyorlar. Abi ev baklavası gibisi yok be. Anamın evde açtığı baklavanın gibisi yok. Gibi
abartılan. Öncelikle bir tadına bakarım. Yani realistik.
Sonra fıstıklı baklavayı.
Güzel olanı bak alırım. Tabii ki. Yalan yok.
Güzel olan da ben diyorum ki burada fıstıklı baklavadır. Ya beni kimse şeye ikna edemez abi. Ben bugüne kadar çok yedim ev baklavası. Gerçekten çok kötü diyemem ama çok abartılmış bir şey olduğunu
kardeşim,
düşünüyorum.
Anamınkini yemedim.
Ulan herkesin de argümanı bu zaten. Manyak. Zaten çıkış noktamız bu. Herkes de bunu söylüyor.
Ama bir dakika, anneminkini yemedim. Annemin ev baklavasını yesem böyle demezdim.
Ramazan bayramında yaptığı bile değil mi? Özellikle.
Ben bilemem. Ben bilemem. Ben bu argümana 50-50'yim. Çok arada kaldım. Bir şey diyemiyorum. Ama bir şey soracağım. Asıl buradan gireceğim. Bence ev baklavası evde yapıldıysa ev baklavasıdır. Kafeden, küçük işletmeden ya da işte Ayşe teyzenin kenardaki büfesinden aldığın ev baklavası ev baklavası değildir. Ticari amaçlarla üretilmiştir.
Yani burada lezzeti veren şey ticari amaçlı olup olması var. Olmaması
abi, abi. Evet abi, bir şey diyeceğim şimdi, hani şimdi birine gidiyorsun şey diyor. Ay çok güzel ev baklavamız var diyor. Aa öyle mi, sen mi yaptın diyorsun. Yok diyor, karşıda Itır fırından aldım diyor mesela, tamam mı? Abi Itır fırından aldıysan nasıl ev baklavası oluyor? Evde yapmamışlar ki.
Bu dükkan baklavası değil mi? Bu ofis baklavası bu yani. Ev baklavası
abi abi yani fark et, havasından suyundan bir kere yapan kişinin eli değecek. Ben Itır'ın sahibinin elinin tadını alıyorum yani. Hani senin elinin tadını mı alıyorum?
Böyle peki olur. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Bu konuda fikrini merak ediyorum. Bence tabii benim tarafımdasın ama hem sana, senin aracılığınla da aslında dinleyicilerimize sormak istiyorum.
Sor.
Şimdi başlığım şu, altına örneğini dolduracağım. Başlığım şu abi. Önceden parası ödenen bir şey var. Ya örneklendireyim. Diyelim ki hatırlayayım, bir şirket yemeğine gittin, tamam mı? Yani bir yemeğe gittiniz. Eğer orada parası ödenen bir yemek var ise bu şirket çalışanları gelmese dahi orada bulunan insanlara pay edilmelidir diyorum.
Kesinlikle.
Hemen şöyle bir, hemen sana gerçek yaşanmış, son derece yaşanmış bir örnek vereyim. Bundan yıllar evvel Türkiye'de çalıştığım dönem böyle bir, malum biliyorsun şu aralar böyle bir yemek yapma şeyi meşhur. Etkinliği meşhur. Böyle yani gidip böyle beraberce yemekler yapıyorsun, yeniyorsun, içiliyorsun abi.
Hatırlıyorum.
Bu buradan bir itiraf olacak. O yüzden bir duraksadım. Emin değilim. Bunu
bir şey olmaz, devam et.
Paylaşmalamayayım diye.
Bir şey olmaz. Dinleyicilerimiz sır tutan ketum insanlardır. Kendim adıma öyle diyemiyorum.
Anlatıyorum. Duraksadım ama devam edeceğim. Çünkü bu konuda ben haklı olduğumu düşünüyorum. Sonuna kadar ilerleyeceğim. Şimdi diyelim ki 20 kişinin parası ödendi ve 20 kişilik bir etkinliğe gittik. Şimdi orada bazı şeyleri sen hazırlıyorsun, bazı şeylerini onlar hani önden böyle hazırlıyorlar. Çünkü atıyorum oradaki 2 saat içinde yetişmiyor, tamam mı?
Evet.
Atıyorum 6 saat fırınlanması gereken bir şey var. Biz buraya gittiğimiz zaman diyelim ki 18 kişi gitti ve kalan orada bir grup eksik mesela, 2 kişi eksik. Biz oraya gittiğimizde ve onlar da böyle önden bir şey hazırlamışlar. İşte hazırlanması gerekenleri hazırlamışlar. Biz neyse yemekleri yaptık. O ona yemeğe geldiğimizde bize o yemekleri vermediler abi. Dedik ki biz bunun parasını ödedik. Ben bu yemeği alacağım, yiyeceğim yani. Neden vermiyorsunuz bana? Bunun parası ödendi. Yok işte onu veremeyiz. Şu olur bu olur. Tabii ki bunu duyan ben çok sinirlendim. Ve bir ilahi adaletin gereği olarak bazı mutfak araç ve gereçlerini araklamış bulundum.
Evet ben biliyorum bu hikayeyi. Mesela bıçak
gibi mesela.
Eşek gibi şef bıçağı.
Şeye getirmiş değil mi? Koca fırını getirmiş değil mi? Sırtlayıp. Koca mikrodalga fırını gelmiş ona.
Taşıyor
o böyle. Lan parasını verdik diye mutfağa söküp, tezgaha söküp getirmiş değil mi? Evet, çok kötü olmuş. Böyle bir şey düşünüyorum. Ne dersin? Bana katılır mısın? Yani haklı mıyım, haksız mıyım sence?
Sonuna kadar katılıyorum abi. Sonuna kadar katılıyorum. Yani örnek vereyim mesela. Diyelim ki bir oyun oynanabilecek bir yere gittik. Aktivite parkına gittik. Orada abi 20 tane oyuncak var. 5'ini de oynadın. Ben çıkmamıza 5 dakika kalsa bile geri kalan 14 oyuncağa mutlaka elimi dokundururum.
Bir tur dönerim diyorsun ha.
Para verdim abi. Salıncak varsa kesin şöyle bir kıçımı sallarım yani. Çünkü para verdim abi.
Çok hakkım önemli. Diyorsun yani.
Hakkım abi ya. Yani bir yerde hizmet sunuluyorsa, para ödediyse sen %100 haklısın abi. Bak kamerada parmağımı sana doğrultarak gösteriyorum. %100 haklısın.
Biz eğer bu kadar katılmayan biri varsa ben çok merak ediyorum fikrini. Bize ulaşsınlar abi. Instagram'dan yazsınlar. Ben sana katılmıyorum. Şu gerekçeyle katılmıyorum desin. Beni ikna etsin. Buna şu an çok ihtiyacım var.
Peki.
Sevgili Niyazi.
Sevgili Buko.
Bana yanıtlanması zor bir soru söyler misin? Mesela ben sana bir örnek vereyim. Bu dinlenme tesislerindeki insanlar nerede yaşıyor abi? Hiçliğin ortasındaki dinlenme tesislerindeki bu insanlar nerede yaşıyorlar abi? Yani bana çünkü bu insanlar şey gibi geliyor. Böyle oyunlarda bazen şey
NPC.
RPG dedikleri bu RPG'ler oluyor böyle. Doğuyorlar, yürüyorlar ve kaybolup gidiyorlar ya ekrandan.
Sanki spawn oluyorlar değil mi orada böyle?
Yani sadece. Gerçek yaşamın bu RPG karakterleri bu insanlardır diye düşünüyorum. Ne dersin bilmiyorum.
Düzeltmek istiyorum NPC öncelikle.
Ha RPG değil miydi? O neydi? Salladın mı şu an ben?
Sen salladın. RPG role playing game anlamına geliyor. Ha. NPC de galiba non personalized karakter mi? Öyle bir şeye emin değilim yani. Ama NPC.
Doğru.
Ve sana sonuna kadar katılıyorum. Buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Ya yakın bölgelerdeki büyük tesislerde anlayabiliyorum. Mesela atıyorum Sakarya'da şey var işte Tuna Han tesisleri var. Yan tarafta yani çünkü bir köy var. Hani oradan geliyor olabilirler. Ama böyle in the middle of nowhere bir tane dinlenme tesisi var, tamam mı? Otobüsler duruyor. Buradaki yemekler sürekli taze ve sürekli 7-24 çalışıyor. Yani bu insanlar nasıl oradalar? Bunu inan ben de bilmiyorum.
Zaten o yüzden. Tabii ki lütfen.
Dağ başındaki ya da böyle uzun yollardaki böyle derme çatma restoranlarda kim yemek yiyor?
Bravo abi. Mükemmel bir soru. Gerçekten bilmiyorum abi.
Ya çok bu güzel bir soru. Ticari anlamda mantıklı bir yatırım mı? Kim duruyor burada? Yani hani ya ne çok saçma geliyor abi ya böyle Isparta Konya arası gidiyorsun her yer bozkır ortada bir tane şey var böyle bir tane küçük kulübe var. Bahçede masalar var. Kocaman da bir tabela var. Totem. Şey yazıyor bir şey. Çorba. İşte ne bileyim döner. Izgara köfte falan yazıyor ama kimse yok. Mesela dursam servis gelir mi? Yemek taze mi? Köfte 3 yıl önceden mi? Kim var burada?
Evet abi. Ürünlerin tüketim hızı benim buradaki en büyük şeyim olur. Ben de her zaman onu biter. Yani çok ayak sayısı olan yerde daha çok tüketilir ya daha tazedir algısı var bende. Ne kadar doğru bilmiyorum ama
çok doğru. Hani
kimsenin gelmediği yerde dediğin gibi ne zamandan beri tutuyorlar bu ürünleri? Benim de kafamdaki en büyük soru işareti.
Çok doğru abi. Kesinlikle katılıyorum.
Peki. Örneğin çok kalabalık bir mitingde veya konserde çişi gelenler nereye gidiyor abi?
Cevabı söyleyebilirim ama hoş değil.
Lütfen söyle. Ya da gidenler nasıl geri geliyor abi? Bana bir de bunu söylersen çok sevineceğim.
Abi öncelikle bunu ben yapmadım. Bunu bir tanıdığım yaptı. Bu arada hakikaten ben yapmadım. Ama isim veremiyorum. Şöyle ki eğer ön sıralardaysan oraya bir daha gitmen imkansız. Oradan çıkman çok zor ama geri dönmen imkansıza yakın. O yüzden evet. Ya tutacaksın ya da yapacaksın. Çok basit bir çözüm
çok,
var. Yani hani,
çok yeterli bir açıklama oldu bence. Gayet açık yani ve net diye
o düşünüyorum. O kadar kalabalık bir yerde öyle bir ortamda zaten yapılabilecek tek çözüm bu. Arkalarda olanlar da ki bu ben çok az konsere gittiğim için ve gittiğimde de arkada durduğum için ben genelde işte kuytu köşe arıyorlar. Yani ben özellikle kesinlikle böyle ışığın vurmadığı insanların görece bakmadığı bir açık alana işerim. Gidip de o tek kullanımlık tuvaletlere girmem. Yani o portatif tuvaletlere girmem.
Evet. Evet.
Bir
evet.
Kere girdim. Tavanda bok gördüm. Daha girmiyorum yani hani.
İğrenç.
Yani, evet abi. Bence de iğrenç yani.
Bayağıdır iğrençleşmiyordu. Çok iyi oldu bu. Yani uzun zamandır bu iğrençliği yapmıyorduk. Açıkçası
bok konuşmuyoruz uzun bir zamandır muhtemelen. Neden bok konuşmuyoruz? Bok çok önemli bir şey.
Bu da mesela yanıtlanması zor bir soru. Bizim için çünkü hakikaten kaçınılmaz bir konu olarak
o maalesef. O zaman ben sana da bir tane de yanıtlanması zor bir soru ben sorayım abi. Bu büyük çekilişler var ya, 10 kişinin 20 kişinin katıldığı değil, böyle magnum çekilişi gibi. Abi bu hediyeleri kim kazanıyor ve bu insanlar nerede? Yani çünkü bu düğün, ya 2023 Haziran ayının şu gününde, 13 Haziran'da ben şuna çok inanıyorum. Birimizden birimiz magnum çekilişinden Porsche kazansak bunu bütün Türkiye çok kısa zamanda duyar. Yok abi, yok yani abi. Yok bence yani, ya bu insanlar gerçekten yok. NPC bunlar yani, hiç var olmamışlar. Ya da yani buna bir cevap verin abi, kim kazandı bunları?
Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama maalesef sana katılıyorum. Yani günümüz dünyasında dediğin gibi böyle bir şey kazanan bir insanı. Yani düşün ki bugün örnek veririm, milli piyango çekilişi yapılıyor. 2 ay birikse 3. ayda çıkan adamı ertesi gününde milyonlarca insan tanıyor. Mafya başına çöküyor. Böylesine büyük hediyeyi alan kişiyi biz nasıl tanımıyoruz?
Evet abi, ben kesinlikle bak, bu yalan. Bence bu tamamen bir PR taktiği. Bence dağıtmıyorlar.
Reklamını yapıyorlar, bırakıyorlar mı diyorsun?
Ya yok, hayır, çekilişi yapıyorlardır. Gerçekten de çekilişten mesela Mehmet Uygur çıkıyordur. Mehmet Uygur almaya gelmiyordur. Sonra Çetin Tekindor çıkıyordur. Ki kendisi büyük bir isim. O da gelmiyordur. Sonra içinden Yıldırım Yılmaz geliyordur. O da gelmeyince aa bak 3 işte 2 yedek talihli de gelmedi. Görüyor musun? Porsche bize kaldı. E almayı verelim o zamana dönüyordur iş.
Sen bu şeyi biliyor musun bu arada? 2000'lerin başlarında, daha doğrusu belki de 90'ların sonu 2000'lerin başı olsa gerek. Pepsi Amerika'da uçak, savaş uçağı vereceğini beyan ettiği bir kampanya düzenliyor. Bu yes, hikayeyi biliyor musun?
Biliyorum.
Tamam, o kadardı. Biliyorsun.
Oğlum, dinleyiciler bilmiyordur belki bu böyle şey gibi. Kanka bir şey biliyor musun? Biliyorum. Anlatmayalım o evet, zaman yani. Ben senin fobilerini biliyorum. Sen benim fobilerimi biliyorsun. Konuşmayalım.
Bu kadar değil mi? Konu kapanmış burada. Yok, çok kısa hani şeyden bahsedeyim. Konuyla bağlantılı diye aklıma geldi. İşte bir puan topluyor. Örnek veriyorum, işte 1 milyon puan toplarsa sana bir savaş uçağı vereceğiz diyorlar. Ve bir deli manyak bir çocuk bu 1 milyon puanı topluyor abi 3 ay içinde. Fakat ona vermiyorlar uçağını. Çünkü işte orada böyle dava ediyor da çocuk ama.
Evet.
İşte böyle yani bir açık varmış orada. Daha doğrusu güvendikleri bir işte madde bir şey var orada görünmeyen. Ona sığınarak ceza almadan kurtuluyorlar.
Abi çok saçma ya. Ben bak bu da mesela benim çok sinirimi bozan şeylerden birisi. Yani masaya parmağımı vurarak söyleyeceğim bir şey yani abi. Ben bir şey gördüysem tüketici olarak o öyledir.
Katılıyorum.
Yani etiket fiyatında ne yazarsa o. Sadece etiket fiyatı gerçek fiyatından yüksekse değil.
Katılıyorum. Ya. Bu durumda şimdi son bir soru daha soruyorum ve ardından burayı noktalıyorum izninle.
Tabii.
Bu mesela kayıp kutularında bazen böyle tek çorap ya da tek ayakkabı oluyor ya. Bu nasıl kalıyor abi? Yani atıyorum yüzmeye gittin, tamam mı? Kayıp kutusuna bakıyorsun, bir tane ayakkabı var abi. Bu oluyor yani, bu olmuyor değil. Bir tane ayakkabı. Bu ayakkabı nasıl unutulmuş o? Yani nasıl o tekin nerede bunun da o nerede şu an? Yani işte mesela çocuk ayakkabısı olsa dersin ki kucakta taşınırken çocuk sallamış düşürmüş. Bayağı böyle 43 numara ayakkabı duruyor beton gibi orada. Bu buraya nasıl geliyor? Mesela çok merak ediyorum.
Buna teori üretebilirim. Şöyle ki örnek veriyorum, bu X lokasyonda kişi ayakkabı değiştirmiştir. Öbür ayakkabıları da çantasına, poşetine koyduğunu varsaymıştır. O esnada biri yere düşmüştür falan, görmemiş olabilir. Ama bu hani ne kadar mümkün dersen çok da mümkün değil. Özellikle yani ayakkabını unutmak da bir üst seviye artık yani hani. Gerçi burada bir anım aklıma geliyor. Bunu da paylaşmak istiyorum. Fi tarihi. Ben daha orta ikiyim. O zaman Isparta Bölge Spor'da yüzüyorum. Profesyonel demek istiyorum ama para kazanmadığım için öyle olmuyor galiba. Neyse bir gün hoca bize dedi ki arkadaşlar dedi antrenmana dedi yarın dedi full yanınızda yedeklerle gelin dedi. Ben de yedeklerimi aldım, kazanmadan bilmem ne düşünüyorum niye. Sonra yüzdük, ısındık falan, sonra dedi ki gidin içeri giyinin gelin dedi. Dedim neden? Dedi ki temiz kıyafetlerle şimdi havuzda dedi antrenman yapacağız, ekstra su çeksin ağır olsun. Tamam eyvallah, çok mantıklı. Neyse gittim işte tişört giydim, kazak giydim, kotumu giydim, çorap bile giydik, çorap. Suya atladık, öyle bir kalan 40 dakikada öyle bir antrenman yaptık falan. Nasıl, zor muydu, iyi miydi, kötü müydü? Çıktık, herkes sırılsıklam şakalaşıyoruz. Soyunma odasına gidildi, duşlar alındı, giyiniyoruz falan. Ben tabii hani ıslakları çıkarttım bir kenara, işte giydim. Öbür kuru kazağımı giydim, işte iç çamaşırlarımı giydim falan filan. Sonra pantolonuma baktım, pantolonum yok. Nasıl yok? Çünkü ben pantolon getirmemişim. Ama o aceleyle döndüğümde getirdiğimi varsayıp gelirkenki pantolonumu giymişim. Havuzu havluyla terk ettim. Ve havuz evet, şehrin çok dışındaydı. Bildiğin havlu. Bu da böyle bir anımdır. Yani belki de benim durumumdaki birisi unutmuştur. Gerçekten unutmuştur. Sonra yolda fark ediyor. Aa, tek ayakkabıyla yürüyorum lan ben diye.
Çok acı bir hikaye bu hikaye. Bu hikaye kerizlik. Çok acı bir hikaye.
Kerizlik.
Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Bu acıyla beni bir süre mümkünse baş başa bırak sevgili Niyazi.
Bütün Isparta donumu gördü diyebilir miyiz?
Diyebiliriz maalesef. Evet sevgili Niyazi.
Sevgili Mukö.
Daha sonuna, hatta bir sezonun daha sonuna ufak ufak geliyoruz.
Evet. Buna ne diyeceğimi bilemedim. Her sezon sonunda böyle bir gururla karışık hüzün bünyemi sarıyor. Yani bunca yılın ardından böyle devam ediyor olmak ve bir sezonun, yani daha doğrusu üçüncü sezonun Spotify'da sonlandırıyor olmak gurur verici. Ama bir yandan da yaz tatili, yaz tatili sonrasında geri dönüş, geri dönüşteki yine yeni teknik aksaklıklar ve ilk yayınların heyecanı ve duraksamasını düşündüğüm zaman bir garip yani. Bir garip, hep garip zamanlar.
Ya bu arada böyle sezon sezon diyoruz da hani böyle bir sabit böyle bir 10-20 bölümlük bir şey yapıyoruz. Yani ilk sezon kaç? 12 bölümdü. İkincisi 20, şu anki 30 bölüm falan. Böyle böyle giden
bir... Bir sezon diyoruz ama aslında yaz tatili.
Evet evet aynen öyle. Yani böyle bir araya denk geldiği zaman sezon sonu oluyor. Bizim için ne kadar profesyonel bir ekip diyebiliriz ama
şöyle ilkokul, lise, üniversite falan ben yaz tatillerine çok alıştım. Bence her birey bunun eksikliğini hayat iş hayatında, profesyonel hayatta yaz tatili konsepti yok ve bence gelmeli. Yani 3 ay bütün dünya rölantide. Ya çocuklar çalışmıyor, gençler çalışmıyor, emekliler çalışmıyor. Bir kere hayvan gibi sıcağın ortasında işe gidiyoruz. Hani ben evde bu yaz tatili ihtiyacını da bu şekilde yaz aralarıyla kapatıyoruz. Biz de sezon sonu diyoruz.
Doğru mu söyledin? Çok doğru söyledin. Çok doğru söyledin. Bizleri takip etmek isterseniz eğer Instagram'dan kestane.kebap, Spotify'dan da kestane kebap yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya ya da bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Esen kalınız, hoşça kalınız, kestane kebapla kalınız.
Kestane kebap.
Bitti.
Bitti.